Merhabalar. Bugün 1 Nisan 2021 Nöbetçi Editör programıyla karşınızdayız. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Program bu ilk bölümünde özetle Türkiye'de ve dünyada neler oluyor onlara kısaca bir bakacağız. Sonrasında da değerli hocamız Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu ile son 2 haftadır olduğu gibi yine ekonomiyle alakalı gelişmeleri ve beklentileri konuşmaya çalışacağız. Çünkü zaten en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi bu. Türkiye ekonomisi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden bir tanesini bugünlerde yaşıyor. Türkiye'nin tabii asıl önemli sorunları, en başta gelen sorunu demokratikleşme konusundaki maalesef tepe taklak geriye doğru gidiş meselesi. Bunların en önemli örneklerini Türkiye'nin eğitimcilerini, gazetecilerini hapislere doldurmasından anlayabiliriz. Ve bu örnekler arasında defalarca konuştuk, yıllardır konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü büyük bir mağduriyet söz konusu, büyük bir zulüm söz konusu. Bu örneklerden bir tanesi de Profesör Doktor Sedat Laçıner. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli bilim adamlarından bir tanesi. Kendisini neredeyse 5 yıldan bu yana değişik gerekçelerle, tabiri caizse ipe sapa gelmez gerekçelerle hapishanede tutuyorlar. Ve kendisine ağır cezalar veriyorlar. Sedat Laçıner Türkiye'de ekonomiye büyük katkılar, Türkiye bilimine büyük katkılar sağlamış. Avrupa'dan, Batı'dan ödüller almış bir akademisyen. Genç yaşta profesör olmuş bir akademisyen. Ve son dönemde de biliyorsunuz Çanakkale'de 18 Mayıs Üniversitesi'nde rektörlük yapıyordu. Ki rektörlük yaptığı dönemde zaman zaman bizim de yayınlarımıza konuk oluyordu. O zamanlar hem Türkiye ve dünya siyasetini değerlendiriyor ki bu konuda bakış açıları çok değerliydi Türkiye için. Türkiye'ye katma değer oluşturacak bakış açıları vardı. Aynı zamanda da bilime çok büyük değer veriyordu. Bunu nereden anlıyoruz? Rektör olarak kısa bir süre kalmasına rağmen üniversitede Türkiye'nin en değerli, en önemli kütüphanelerden bir tanesini üniversiteye kazandırmıştı. Dünyanın değişik yerlerinden kitaplar toplamıştı. Dünya standartlarında bir kütüphaneye sahip olmasını sağlamıştı üniversitenin. Ki kütüphanelerin bilime ne kadar katkı sağladığını, şu anda benim bulunduğum üniversitede kütüphanelere ülkede kütüphanelere ne kadar değer verdiklerinden anlıyorum. Washington'dan Kaliforniya, New York'tan Texas'a kadar hemen hemen her üniversitenin dünya sıralarına girebilecek kütüphaneleri var. Buralarda öğrenciler bilim adına çalışmalar yapıyorlar, vakitlerini geçiriyorlar. Sedat Laçıner de Türkiye'de bu bilime katkı anlamında Çanakkale 18 Mayıs Üniversitesi'nde bir kütüphane kurmuştu. Ödül olarak da kendisini hemen bir süre sonra rektörlükten aldılar. Arkasından gözaltına aldılar. Sonra da tutukladılar. Hala da hapishanede duruyor. Yayına çıkardığım zamanlarda hatırlıyorum. Çok ağır ilaçlar alıyordu. Kronik rahatsızlıkları vardı. Ki normal hayatına devam etmesi o zamanlar bile zordu. Hapishane şartlarında neler olduğunu hayal bile edemiyorum. Şimdi bir taraftan da koronaya yakalanmış. Doktorların dediğine göre alabildiğimiz sınırlı bilgilere göre Profesör Doktor Sedat Laçıner'in kronik rahatsızlıkları koronayla da birleşince durumun çok kritik olabileceği söyleniyor. Belki de bu koronadan kurtulamayabileceği söyleniyor. Ancak maalesef bilgiler tamamen sınırlı. Ailesi bile hem görüşemiyor hem de bilgi alamıyor. Bu şekilde bir zulümle Sedat Taşıner karşı karşıya. Yaşananların özeti nedir derseniz zaten sadece şu olaya bile baksanız yeterli olur. Siyasete bakarsak siyasette bildiğimiz bu salı grup toplantıları devam ediyor. Muhalefet öyle olmalı, böyle olmamalı konuşmalarına devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin gidişatı ile alakalı koyduğu sınırlar, verdiği talimatlar neredeyse grup toplantılarda karşımıza çıkıyor. En sonunda Anayasa Mahkemesi bile kapatılmalı demiş. Bununla ilgili bir sürü yorumlar var sosyal medyada da görüyorsunuz siz de. Zaten memleketi kapattınız. Anayasa Mahkemesi'ni kapatsanız ne olur diyorlar. Türkiye'yi alışveriş merkezleri cennetine çevirdiniz. AVM'yi kapatın, AVM yapın diyenler var. Ancak Devlet Bahçeli tabii ki yakından takip edilmesi gereken bir siyasetçi. Neredeyse şu anda kendi elinde bir değneğiyle hükümeti idare ediyor pozisyonda. O ne derse onun dediklerinden dışarıya çıkamıyorlar. Nasıl ilişkiler var, nasıl bağlantıları var, nasıl sözleşmeleri var? Bu en azından görünen tarafında bilinmiyor ama kapalı kapılar arasında çok şeyler olabileceğini düşünebilirsiniz. Öbür taraftan da mücadele etmeye çalışan, hala demokratikleşme konusunda ümitlerini yitirmemiş insanlar var. Sosyal medyada da görüyorsunuz, seslendiriyorlar bunları. Türkiye'de kitap okunmuyor diyorlar. Bir hanımefendi vardı konuşuyor biliyorsunuz, Sümeyye Avcı. Türkiye'de kitap okunmuyor, televizyonlar artık kitap olmuş, A Haberler kitap olmuş, bu şartlarda ekonomi de böyle gider diyor. akademisyenleri, gazetecileri hapislere doldurdu ülkenin. Çıkabilenler yurt dışına çıktı, çıkamayanlar dört duvar arasında tutuluyor. Elbette ki bu şartlarda iyiliklerden bahsetmem mümkün olmadı. Yüksek sesle bağıran bir hanımefendi vardı ve milyonlarca defa izlenmiş, onu da gördüm. Başka bir video daha gördüm. Bir taraftan da eski milletvekili oldu artık. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini 2 hafta önce düşürdüler. O da mücadelesine, demokrasi nöbetiyle devam ediyor. Gergerlioğlu da yalnız muhtemelen bugün yarın onu da hapse atmaları mümkündür. Milletvekilliğini de düşürdüler. Şimdi 2 tane polis gönderip bir tane savcıyla 2 polis de onu gözaltına almaları işten bile değil. İsterlerse birkaç saat içinde alırlar gözaltına, sonra da tutuklarlar, hapishaneye koyabilirler. Böyle de bir ortam oluşturdular zaten. Sadece zaten gördüğünüz gibi hukuk talimatlarla çalışıyor. Emniyet güçleri o gelen talimatları anında uyguluyor ve istediklerini hapse atıyorlar, istediklerini çıkarıyorlar, istediklerini ev hapislerine koyabiliyorlar. Türkiye'nin gözü önünde, kamuoyunun gözü önünde daha geçen hafta, üzerinden 3-5 gün geçti biliyorsunuz, kokain kullanan bir AKP'li vardı. Onu birkaç saat tutup hemen bırakıverdiler. İşte Gergerlioğlu oldu. Gördüğünüz gibi demokrasi nöbetine devam ediyor. İlk günden bu yana, hatta yıllardan bu yana, ta 90'ların sonlarında 28 Şubat döneminden bu yana, Mazlum Der Başkanlığından bu yana mağduriyetlerin hep yanında olduğu, insan hakların ve özgürlüklerin yanında olduğu, bugün de olmaya devam ediyor ve hiç hız kesmeden devam ediyor gerçekten. Ömer Faruk Gergerlioğlu çok hayret edilecek, aynı zamanda gıpta edilecek bir kararlılığı var. Zaten kendisi de söylüyor, ben kolay kolay vazgeçmem, beni vazgeçiremezseniz ne yaparsanız yapın diyordu. Gerçekten de sözünün arkasında duruyor ve bunları yapıyor. Milletvekilliği düşürülmüş olmasına rağmen değişik vesilelerle nöbetine devam ediyor. Değişik yerlerde, kendi parti binasında ve farklı mekanlarda demokrasi nöbetine devam ediyor ve kendisine de sahip çıkmaya çağırıyor. Zaman zaman sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. Kendi hesabından açıklamalar yapıyor. Destek olunmasını istiyor. Fakat muhalefetin durumu içler acısı, daha önce demiştik. Muhalefet tabiri caizse gerçekten çelik çomak oynuyor. Asıl meselelere ışık tutmak yerine bu böyle olmalı, bu böyle olmamalı deniyor. İşin doğrusu büyük bir soru işareti var. Muhalefetten ve memleketin geleceğinden ümidimizi kesmeli miyiz, kesmemeli miyiz konusunda değişik düşünceler var. Benim de bir düşüncem var ama yani şu anda artık onu da söylemek istemiyorum. İnşallah iyi olur diyorum. Asıl önemli konumuz, nöbetçi editörde son birkaç haftadan bu yana konuştuğumuz gibi, ekonomi meselesi. Ekonomi Türkiye'nin kanayan en büyük yarası haline gelmiş durumda. Rakamları her ne kadar değiştirip ve tabiri caizse kandırıp iyiymiş gibi göstermelerine, meydanlarda çıkıp ekonomi düzelecek diye propaganda yapmalarına rağmen gerçekler onları göstermiyor. İstatistikler ve rakamlar işlerin iyiye gitmediğini gösteriyor. Son birkaç günde neler oldu? Önümüzdeki günlerle alakalı beklentiler neler? Bunları Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu ile konuşmaya devam edeceğiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar Metin Bey.
Tekrar teşekkürler, yayınımıza katıldınız. Geçen haftadan bu yana bile bir sürü şey oldu hocam, gördüğünüz gibi. Merkez Bankası Başkanı'nı aldılar. Aldıktan hemen sonra dolar aldı başını gitti. Türk lirası büyük oranda değer kaybetti. Yabancı yatırımcılar Türkiye'den hızla çekildi. Bir anda 2 milyar dolara yakın para dışarı çıktı. Ama bununla da yetinmediler. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı da aldılar. Bir darbe de oradan geldi. Ne yapmaya çalışıyorlar? Siz bir şey anlayabildiniz mi hocam?
Yani ben öncelikle yayınınızın başında da belirttiğiniz gibi meslektaşıma şifa diliyorum. İnşallah vicdan kırıntısı varsa ondan istifade eder diyorum. Sorunuzla ilgili olarak da maalesef hep bahsettiğimiz şey üzere devam ediyor. Yani belirsizlikler had safhada, keyfilikler had safhada. Yayın öncesinde az öyle bir baktım göz ucuyla meclis başkanının bir ifadesiyle karşılaştım. Pişman ederim diyor. Yani çok net bir şekilde pişman edeceğinden bahsediyor. Kime söylüyor bunu? Ana muhalefetiyle bütün karşı tarafa, yani iktidarın karşısında bulunan kesimlere. Belki bundan TÜSİAD da hissedardır. Malum bir çıkış yaptı. Beklenmedik bir çıkış yaptı.
Evet.
Olması gereken bir çıkış mıydı? Şaşkınlıkla izledim. Merak ettiğim bir tepkisizlik vardı Türkiye ekonomisinde. Firmaların, işte buna benzer büyük reel sektör temsilcilerinin ama böyle bir ciddi ilk defa çıkış oldu. Bazıları belki cılız görebilir, cılız karşılayabilir. Hayır, bence önemli bir tepkiydi bu. En azından muhatap kitlenin zombileşmediğini göstermiş oldu. Ağır oldu belki ifade ama ben öyle görüyordum artık son. Çünkü bu kadar tepkisizlik hayra alamet değil. Yani bunun bir ilerisi artık ölüm demek yani.
Yani siz TÜSİAD'ın bu açıklaması, TÜSİAD'ın böyle bir açıklama beklemiyor muydunuz? Son yıllardaki aldığı tavır böyle geri
yani daha
olması. Evet.
Daha önce de gördük benzer bir süreci. Yani bundan ne kadar 3-4 ay öncesinde de benzer bir süreç yaşandı. Şu an belki tekrarı gibi oldu. Dolayısıyla o süreç içerisinde çok çok da böyle övdükleri, çok çok da arkasında durdukları şeyin Berat Albayrak'ın ayrılmasından sonra dahi cesaret alıp bir çıkış yapamadılar, konuşamadılar. Dolayısıyla şimdi artık biraz daha böyle netleşmiş bir akış var, ekonomik akış var, siyasi akış var. Belirsizlikler elbette devam ediyor ama gerçekten benim şey yaptığım bir beklemediğim bir tepki oldu bu. Yerinde bir tepki oldu. Ben her zaman şunu söylerim. Yani iktisat politikaları, Merkez Bankası da dahil buna. İktisat politikaları genel itibariyle hep tepkiye dayalıdır. Yani bazen yeri gelir tüketiciyi, üreticiyi ilgili kurumlar, devlet ne yapmak zorunda? Tepkiye hazırlamak zorunda. Bu anlamda gerekli bütün prosedür yerine getirilir, çalışmalar yapılır. Buna bağlı olarak da sonuca hazırlanır toplum veya üreticiler, tüketiciler bu anlamda hane halkı veya şeyler, bireyler. Dolayısıyla o tepki gerekli olan, ekonomik işleyiş için gerekli olan o tepki, tepkisizlik olarak son yaşadığımız süreç içerisinde yaklaşık 5-6 yıldır belki devam eden bir süreç bu. Had safhaya geldi, onun için zombi diyorum zaten. Yani bakıyorsunuz hareket var mı? Evet, hareket var. Yaşayış var mı? Evet var ama bu özel bir hareket mi? Özel bir amacı var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Yani saksıdaki
nefes alıp veriyor.
Yani bu anlamda çok ciddi önemsedim TÜSİAD'ın o çıkışı. En azından onun için zaten söyledim bu pişman ederim meselesi. Belki hem muhalefete gitti hem de bir yönüyle de TÜSİAD'a da gitmiş oldu. Bunun ucunu nereye giderse çekebilirsiniz yani. Bunların her birisine baktığımızda işte ister istemez bize öngörülemeyecek bir tablo çıkartıyor. Belirsizlikleri, riskleri gösteriyor. Dolayısıyla da bu sonuçları yaşamamız, tekrar tekrar yaşamamız maalesef kaçınılmaz.
Biraz daha teknik bazı konulara girelim. Merkez Bankası'nın faizle alakalı kısmı ve kaynaklarının tekrar yerine getirilmesiyle alakalı çalışmalara bakalım ama şimdi sizin dediğiniz yerden devam edersek meclis başkanı çok rahat tehdit edebiliyor başkalarını ki Türkiye siyasetinde artık bu sıradan bir hale geldi. Ama muhalefet yeterince ve olması gereken gibi cevap veremiyor. Ben buna biraz da yani artık hayret makamını da geçtik de buna biraz endişeyle bakıyorum. Çünkü yani
müsaade eder misiniz? Bir küçük bir şey hatırlatmak isterim burada.
Buyurun.
Ya şimdi sözünü ettiğimiz o adını andığımız meclis başkanı aynı zamanda yine meslektaş yani anayasa profesörü Monroe sözleşmesini de feshetmekten bahsediyor. Yani kabul edilebilecek akla hezeyan bir şey, ya kabul edilemeyecek bir şey bu. Akla hezeyan bir şey. Daha sonra her ne kadar düzelttim, yanlış anlaşıldı, yok böyle demek istemedim dese de o mesajlar gidecek olduğu yerlere gitti. Yani uluslararası aktörleri kastediyorum burada. Kim bunlar? Karadeniz'e sınırdaş olan bütün ülkeler, aynı zamanda Karadeniz havzasına giriş çıkış yapan bütün ülkeler. Ha, şimdi bakıyorsunuz, birleştiriyorsunuz bazı şeyleri. Kanal İstanbul ısrarı neden çıkıyor? Anlaşılıyor. Ya şimdi Montreux Sözleşmesi dediğimiz şeyde çok ciddi şey var. Yani Rusya'nın orada önem atfettiği bir nokta var. Belki NATO'nun rahat bir şekilde orada hareket edemiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu sözleşme. Dolayısıyla şimdi bunu tartışmaya açtığımız anda Boğazlar Komisyonu diye bir komisyonun var olduğundan belki haberi yok çoğu kişinin. Nedir bu Boğazlar Komisyonu? Boğazların idaresinin o komisyon tarafından yapıldığı bir dönem yaşadı Türkiye. Bu sözleşmeyle bütün egemenlik hakkını doğrudan Türkiye kazanmış oldu. Ya bunu nasıl tartışmaya açabilir? Bunu bile kaldırabilir diyebilir bir meclis. Bakın ben söyleyebilirim bunu belki. İfade özgürlüğü diyebilirim, düşünce özgürlüğü diyebilirim. Ama meclis başkanı böyle bir ifadeyi söyleyemez. Bu
Kullanamaz.
keyfiyet onda, bu lüks onda yok. Fazla kaçar yani.
Evet hocam, yani istediklerini diyorlar dedikten sonra ona bir kulp da buluyorlar. Bunlar öyle Türkiye siyasetinde şaşırtıcı değil. Benim derdim biraz da yani muhalefetle, CHP ile, İyi Parti ile bunlar bakın bugün Gergerlioğlu adını demokrasi nöbeti koyduğu bir nöbet tutuyor. Yani ve diyor ki benim milletvekilliğimi tamamen gerekçesiz bir şekilde aldılar. Şimdi beni belki hapse atacaklar. Tek yaptığı nedir? Adını onların FETÖ koydukları bir sürü masum insanın haklarını, sesini duyurmaya çalışmak. Başka da hiçbir şey yaptığı yok. Ya, ve bundan dolayı iktidar ona bir mim koydu. Şimdi önce milletvekilini aldı. Muhtemelen de önümüzdeki günlerde tutuklayacak, hapse atacak muhtemelen. Fakat iktidar bunu yaparken muhalefet Gergerlioğlu'nun yanına ziyarete gittiğinde bile muhalefetin temsilcileri onunla fotoğraf vermekten çekiniyorlar. Yani bu noktada zaten insan asıl ümitlerini, umutlarını, Türkiye'nin gelecek adına yaşadığı beklentilerini kıran konu bu. Ve bütün bunlar dönüyor dolaşıyor, yansıması da ekonomiye oluyor. Daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi. Yani buradaki sağlam ve düzgün demokrasinin yanında, hukukun yanında bir duruş sergilenmediği sürece çok aydınlık bir gelecek beklemek mümkün gözükmüyor. Benim düşüncem böyle.
Doğrudur. Yani şunu artık anlamak lazım. Ekonomi demek hukuk demek. Yani iktisadın oluşumu bile tarihine baktığımızda, iktisadi düşünce tarihine baktığımızda Avrupa'da diyelim, Batı Avrupa'da tamamen hukukun gelişimiyle o derebeylerinin, egemenlerin diretmeleri veya keyfilikleri ortadan kaldırılmış. Ondan sonra burjuva dediğimiz kesim çıkmış. İşte sermaye yapısı oluşmaya başlamış. Ve ekonomiler buna bağlı olarak gelişmeye başlamış. Kurallar tabii bu çeşitlilik arttıkça daha da zenginleşiyor. Hukuk daha da derinlik kazanıyor. Hem kapsamı genişliyor hem derinliği artıyor. Şimdi bakıyoruz. Türkiye'de ise maalesef işte az önceki söylediğimiz o ifade, pişman ederim ifadesi, sultanlık rejiminin ne demek olduğunun da çok güzel bir özeti aslında. Ha, böyle bir rejimde veya böyle bir yönetim tarzında, düşüncesinde hukukun yeri yok maalesef. Yani ben imzalarım, biter. Ben söylerim, biter. Keyfilik ekonominin kaldıramayacağı bir şey. Dolayısıyla siz hiçbir şeyin garantisini göremezsiniz, yaşayamazsınız. Yani bugün keyfim böyle istedi, böyle yaptım. Yarın keyfim ne olur bilemem yani. Şimdiden ben bir şey söyleyemem.
Hepsi bir
Dolayısıyla
antet dikenine bakıyor.
o sözlerin, verilen vaatlerin bir yaptırımı, müeydesi yok. Kanunların bir hükmü yok ya. Şu an çalışan kanun. Ya şimdi HDP milletvekili olup da şu an
Bir vefat
cezaevinde
etti.
olan
Sedat
şeyin
Güvenir
neydi?
yaşamıyorsun.
Ha evet. Yani o kişinin bir ifadesi var. Yani ne yaptıysam ben hukuk çerçevesinde yaptım. Adamlar kendilerini bağlamışlar. Bakın hukuken bütün altyapıyı oluşturmuşlar. Bütün ona bağlı olarak bu sözünü ettiğimiz barış sürecini aktif bir şekilde yerine getirmişler. Ama bakıyorsunuz adam şu an içeride ve tam da o dönemdeki yaptığı işlerle alakalı hep iddianameler yazılıyor. Şaşkınlık yaşıyorum, şaşkınlık içindeyim. Adam diyor ben burada eğer suçluysam o zaman o ortama hazırlayan iktidar da suçlu. O niye beni şu an sorgulayan tarafta? Bakın hukukun düştüğü nokta bu. Dolayısıyla hukuk böyle çocukların elindeki oyun hamuru gibi istediği şekle girilecek bir şey değil. Ha, güçlüler için, zayıflar için çalıştığı kadar güçlüler için de çalışmak zorunda. O olursa o zaman ekonomik anlamda bir anlam ifade eder. Değilse Amerika gördük yani yaşadığı süreci son 3 aylık 4 aylık süreçte inanılmaz şeyler yaşandı orada da ama hukuk galip geldi. Ha bunda yine şey yapan sonuca götüren etki ne oldu? Halkın iradesi oldu. Halkın tepkisi oldu tam da söylediğimiz şey. Dedi ki bir dakika
Evet.
ya bu böyle gidiş çok bizim için şey değil ya artık her ne kadar küresel anlamda çok bazı şeyler artık belirgin hale gelmiş olsa da içeriye bu çok yansımamış olsa da Amerika içerisine son yaşanan bazı şeyler kendisine getirdi. Kantar terazi birbirine eşitken birden bozuldu son davranışlarla.
Evet, yani Türkiye'de tekrar belki demokrasinin yeniden hakim olabilmesi için yapılabilecekler var. Ama burada en büyük görev şu anda muhalefeti oluşturan belki %60'lık çoğunluğu yönlendirebilecek olan insanlar olmalıyken onlar da kendi kendilerine mücadele ediyorlar ve parçalanmış durumdalar. Hatta küçük parçalar yeniden parçalanıyor ki Erdoğan'ın en büyük başarılarından bir tanesi budur kendi açısından baktığında. Dolayısıyla da şu andaki tablo gidişatı maalesef çok da iyi olarak göstermiyor bize. İsterseniz hocam hızlı bir şekilde ekonomiye dönelim. Şimdi size birkaç tane
Buyurun.
sorum var arka arkaya. Bu arada size ve bana program bittikten sonra da program hafta boyunca sorular geliyorlar. Sizin özellikle cevaplamanızı istedikleri sorular var. Ekonomi şu anda hassas konulardan biri. Zaman zaman bunları size sormaya çalışacağım. Yine de bu arada takipçilerimize de söylemiş olalım. İsterlerse bize direkt DM'den ulaşabilirler ya da bu şu anda gördükleri yayının altına sorularını yazabilirler. Bizler ve arkadaşlarımız onlara bakıp önümüzdeki haftalarda cevaplandırmaya çalışırız. Şimdi geçen haftadan bugüne baktığımızda Merkez Bankası Başkanı ve Başkanımsı değişmiş oldu. Tablonun kötü olduğu ortada. Sizce Merkez Bankası Erdoğan'ın sürekli çıkıp meydanlarda, toplantılarda söylediği gibi faize karşıyım deyip kendi koyduğu başkanlar faizi arttırıyorlar. Bugün dünya sıralamasında en yüksek faiz veren merkez bankalarından bir tanesi şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Sizce yeni yönetim faizi indirmek için mi bir hareket yapacak yoksa uçup giden 128 milyar dolardan dolayı iyice güçsüzleşen bankanın biraz kaynaklarını artırabilmek için değişik argümanları ki bunlardan bir tanesi de faiz, onları kullanıp kaynaklarını artırma yönüne mi gidecek? Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, yani ben öncelikle hemen şu 128-130 neyse milyar dolarlık meseleyi söyleyeyim. Onunla ilgili bir burada yaşadığım anekdotu paylaşayım. Şimdi daha önce de bahsettim, Almanya'dayım. Muhatap olduğum Almanlarla sohbetimizde bir ara bu konu açıldı. Ne oluyor Türkiye'de gibi böyle bir sordu bir kişi. Ve entelektüel bir kişi yani bu merakı ondan zaten. Dedim ki ya böyle böyle bir şey oldu. Ve aynen tepkisi şu oldu. Dedi ki ya nasıl 128 milyon dolar mı? Hayır dedim 128 milyar dolar. Nasıl olabilir diyor böyle bir şey. Akıl almıyor diyor ya. Akıl tutulması mı yaşanıyor Türkiye'de diyor. Ne demek 128 milyar dolar nasıl kaybolur diyor bir ülkenin bankasından. Ya görüyoruz evet filmler çevriliyor, diziler çevriliyor. La Casa El Papa neyse merkez bankasını soyuyor insanlar. Tutara bakıyorsunuz 50 milyon dolar. Ha, şimdi çıtayı biraz daha yükseltmişler. Yarım milyar dolara yükseltmişler. Belki milyar dolara yükseltmişler. Ha, 128 milyar dolar ediliyor. Şimdi tabii mutlaka bu bankanın bir şekilde hikayesinin yenilenmesi lazım. İnandırıcı olması lazım. Ama bunların hiçbirisi şahıslarla mümkün değil. Yani bakın dünyanın en güçlü bu anlamda CV'si kalın kişisini bile getirseniz, ikna edip getirseniz, koysanız koşulları değiştirmediğiniz takdirde bunu sağlayamazsınız. Yani oraya
hocam,
bir güven
hocam,
oluşturup...
Koşullar, ben koşullardan şunu anlıyorum. Yani aslında oraya Erdoğan istediğini koyuyor. Fakat tamamen kendisini yönettiği belli.
Ya, muhakkak.
Ali Babacan'ın bir teklifi vardı. Önceki gün onu gördüm. Ali Babacan diyor ki ne uğraşıp duruyorsunuz oradaki o adamları da mağdur ediyorsunuz diyor. Bir tane kararnameyle Merkez Bankası da Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır deyin. Olsun bitsin diyor. Yapmadığınız bir şey mi sanki?
Ya, özet geçmiş. Evet doğru. Ya şimdi bakın buna benzer bir sürecin benzerini belki ama ondan daha ağır koşullarını yaşıyoruz şu an. Yani yaşıyor Türkiye. Nedir o? Ya bakın 2001 krizi patladığında IMF'le anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın neticesinde IMF dedi ki ben güvendiğim bir kişiyi oraya benim temsilcim olarak kabinenin içerisine sokacağım. Kimdir o? Kemal Derviş. Biliyoruz işte hepimiz. Nereden geldiğini de biliyorum. Kemal Derviş geldi, oturdu. Ya bakın kaç tane, bir tane başbakan var, üç tane başbakan yardımcısı var. Üç başbakan yardımcısı, bir başbakan imza atıyor. Kemal Derviş'in imzasını görmeden hiçbir IMF paketinin dilimi serbest bırakılmıyor. Diyor ki Kemal Derviş ne yapacağını biliyor, onu ikna edin. O imzaladığı takdirde serbest bırakılacak diyor dilim. Şu anki koşul o dönemkinden gerçekten çok daha ağır. Yani anlaşılamıyor. Belki akıl almıyor. Belki bilemiyorum. Ama sözünü ettiğimiz bu garantiler verilmediği takdirde, halkın nezdinde bu iş yapılmadığı takdirde, daha önce de bahsetmiştim, nasıl olacak bu? Televizyonlara çıkılır. Bir açık oturumda bu herkese ilan edilir. Bu Beştepe'de olabilir veya bağımsız bir yerde de olabilir, tarafsız bir yerde de olabilir. Teminat verilir ve hiç değilse o 2001 krizinden sonraki Merkez Bankası'nın statüsünün tekrar tanındığı ifade edilir. O zaman bazı şeyler değişmeye başlayabilir diyebiliriz bakın. Ama şu an maalesef hiçbir şey yok.
Ne kadar iyimsersiniz, böyle bir şey olması mümkün mü Türkiye'de?
Yani olmayacağı aşikar ama ne olması gerektiğini söylüyoruz.
Evet,
yani
siz en azından bir bilim adamı olarak bunları tabii ki söylüyorsunuz, söylemeniz gerekiyor, doğru. Hocam şimdi Merkez Bankası bir şekilde müdahale edecek de günleri kovalıyor. Dolar olmuş 8,5 lira neredeyse. İşte bahsetmiştik daha önce. Daha çok dediğin 8 sene önce 2 liralardaydı, 1,7'lerdeydi, 8'lerdeydi. Bugün 8,5 olmuş. Tabii enflasyon artıyor. Her ne kadar TÜİK rakamları küçük gösteriyor olsa bile, siz zaten daha önce TÜFE'den ve ÜFE'den bahsetmiştiniz. O mevzuları kendilerine nasıl... Onu bir kez daha açıklayabilir misiniz? Sonradan gördünüz mü? Çok hemen kendilerine %30 zam yapıveriyorlar. Mesela Fahrettin Altun Merkez Bankası,
evet.
Merkez Bankası'nda görevli. Pardon, Merkez Bankası İstanbul Borsası'nda, Borsa İstanbul muydu yeni ismi? Borsa İstanbul'da,
evet,
görevli, kendi maaşına %33 zam yapmış. Peki bu %33 zamı neye göre yapıyor? Hani enflasyon %10'da hocam? Neye göre yapıyorlar bu zamı?
Yani enflasyona baktığımızda TÜFE'ye göre %15 ama ÜFE'ye göre baktığımızda geçmişte, yani Ocak ayında bu %26'lardaydı. Demek ki öyle bir oran verildiyse bugünkü gerçek ÜFE değeri de yüzde itibariyle demek ki o taraflarda.
Şimdi
yani siz
o zaman burada şunu yapın.
3-4 puan daha koyun.
Evet. Efendim? Yani Fahrettin Altun maaşına %33 zam yaptılarsa bu demektir ki aslında Türkiye'de enflasyon en az %33.
Asgari, bunun üstüne diyorum en az daha %3, %5 aralığında daha koyun. Yani ilave daha konması lazım. Bunu koyduğunuz takdirde, bu minimum yani asgari. Bunu koyduğunuz takdirde gerçek piyasa enflasyonunu göreceksiniz. Yani halkın yaşadığı, hissettiği enflasyonu göreceksiniz. Ha, bu da nedir? İşte %40'lara dayanmış, vurmuş, yaklaşmış bir enflasyon oranıdır. Zaten Merkez Bankası'nın kendi iradesinin dışında değişken bütün oranlara baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı %40'ları görüyoruz en yüksek değer olarak. Bu da halkın işte o davranışsal yansımasını gösteriyor bize. Ha, diğer oranlara baktığımızda yani Merkez Bankası'nın tedavüldeki işte para, yabancı para da dahil olmak üzere her bir oranına baktığımızda bunların kabul edilebilecek oranlarda kaldığını görüyoruz. Kontrol edilebiliyor. Ha, bu da çok net zaten bizim iddialarımızı göstermiş oluyor. İspatlamış oluyor aynı zamanda.
Tamam, madem böyleyse kendilerine %30 zam yapıyorlarsa asgari ücrete de yaparlar, devlet kurumlarında çalışanlara da yaparlar. Yapsınlar, niye yapmıyorlar madem öyle?
Türkiye en zayıf olduğu zamanda 1980'lerin öncesinde bu tarz bir şeyi yapmıştı. Eşel Mobil deniliyor bu. Fransa merkezli bir uygulama. Enflasyon arttıkça maaşlara da o oranda artış yapılıyor. Dolayısıyla enflasyon karşısında asla masla çalışan veya işte gelir tarafları ezilmemiş oluyor. Ha, bu ister istemez tabii piyasada bir şişkinlik getiriyor belki ama koruma var. Maksat burada bir iyi niyeti de göstermek. Yani şimdi baktığımızda böyle bir şeyin olmadığı çok net çıkıyor karşımıza. Zaten bu uygulamalar söylemlerin yapısal maksatla ele alınmadığını tamamen makyaj maksadıyla yapılmış politikalar olduğunu, rutin politikalar olduğunu, göstermelik popülist olduğunu anlatıyor bize.
Hocam ben aslında şimdi ben söyleyeyim bir formül. Yani böyle enflasyon artacak, döviz artacak. Enflasyon arttığı kadar memura, işçiye zam vereceksin, asgari ücreti artıracaksın gibi bir şey. Bunun asla bir çözüm olmayacağı belli. Çünkü onu artırırsan o onu tetikleyecek. Bu sefer bunu
Öyle.
tetikleyecek. Böylece çok değersiz bir para. %100'leri belki binleri bulan enflasyonlar. Sonra sokaktaki fiyatlar alacak başını gidecek. İnsanların kafaları iyice dönecek. Ne yapacaklarını bilemeyecekler. Üretim iyice düşecek. İşsizlik alacak başına gidecek. Tablo bu. Aslında bunu çözmek yani o kadar da zor değil. Sadece korrupt olmayan, yani yolsuzluk olmayan bir yönetim olsun. Şeffaf yönetsinler. Dünya standartlarında bankacılık, dünya standartlarında ekonomi yönetimi sağlasınlar. İnsanlar haklarını rahat alabilecekleri bir adalet sistemi oluştursunlar. Bunları yaptıkları zaman ister istemez ekonomi gelecek rayına oturacak. Neden? Çünkü bütün dünyada sizi görecek ve diyecek ki tam burada oturmuş bir ekonomi var. Türkiye'de fırsatlar var. Biz bu fırsatları değerlendirelim. Mesela gidiyoruz
İyi,
Amerika'ya.
iyi niyet var. İyi niyet
Evet.
var. Yani o
İyi
bu
niyet var.
gösterge
Bir
olacak.
oturmuş bir nizam var yani. Sistem çalışıyor. Sistem çalışıyor. O zaman diyecek ki adam gideyim ben Türkiye'de bir fabrika kurayım. Çünkü Türkiye kritik bir noktada bütün Orta Doğu'ya, bütün Balkanlara, bütün Orta Asya ülkelerine buradan ulaşabilirim. Çok iyi bir insan gücü var, kaliteli insan gücü var. Burada üretimimi yapıp bütün dünyaya satabilirim diyebilir. Aynı zamanda Türkiye iyi bir pazar, 80 milyonluk bir nüfusu var, genç bir nüfusu var. Buraya ürünlerimi satıp onları çalıştırabilirim. Çalışan nüfus ve çalışan insanlar da katma değer üretebilen insanlar. Tabloyu bu şekilde biraz yönetebilseniz, 3-5 sene içinde Türkiye ekonomisi Avrupa ekonomisi kadar olmasa bile parlayan bir ekonomi haline gelebilir ki geliyordu da aslında. Ne zaman ki yolsuzluk ortaya çıktı ve yolsuzluğu yapanlar kendilerini, kendi paçalarını kurtarmak için bütün şu saydıklarımızı tepe taklak ettiler. Bunun bu şartlarda Merkez Bankası'nı bir kere değil 1.000 kere de değiştirsen, 100.000 kere de değiştirsen bir kuruşluk faydası olmaz hocam. Ben böyle
Evet,
düşünüyorum.
maalesef. Ya bakın şimdi dünya bunu okumuş zaten. Şimdi Biden'ın, Joe Biden'ın bir ifadesi var. Çok özet bir ifade aslında. Diyor ki benim deneyimlerime göre yabancı liderlerle anlaşırken diyor en önemli şey karşısındaki adamı tanımaktır diyor. Bir cümle. Şimdi bakın Türkiye'de tartışma yaptı bu. Derinde iklim toplantısı var. Bununla alakalı 40 dünya lideri davet edildi. Bunlardan birisi de biziz işte şu bu filan. Onun sonrasında Avrupa ile Amerika'nın ortak bir toplantısı oldu. Sanal toplantı oldu. Yine sanal ortamda online. Bakın orada bir tarafta Amerika Joe Biden var. Bir tarafta Avrupa Birliği liderleri var. Toplam 27 tane ülkenin lideri, Avrupa Birliği üyesi devletlerin liderleri Biden'la ortak toplantı yaptılar orada. Avrupa Birliği ve Amerika TTIP dediğimiz işte Trump'ın kenara attığı, bunun artık tartışılmasını bile gerek görmüyorum, lüzum yok dediği Transatlantik Ekonomik İşbirliği anlaşmasını tekrar müzakere ettiler orada ve Avrupa bundan müthiş bir şey duyduğunu, heyecan duyduğunu ifade etti. Angela Merkel baştaydı tabii, liderlik yaptı toplantıya. Bakın orada bir şey daha var. Diyor ki Merkel kendi açıklamasında Amerika ile diyor böyle bir ortak geleceğimizi diyor tekrar müzakere ettik. TTIP'yi müzakere ettik diyor. Aramızdaki ticari ilişkileri müzakere ettik diyor. Rusya'yı müzakere ettik diyor. Çin'i müzakere ettik ve Türkiye'yi diyor müzakere ettik. Ele aldık. Bakın Rusya, Çin ve Türkiye. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülke, taraf bir ülke normalde. Ama bu toplantının bir izleyici ülkesi konumunda bile yer alamadı maalesef. Bu bile açıkça bazı kanaatların oluştuğunu Batı dünyasında bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bakın yine Merkez Bankası'nın verdiği verilerle tablolara baktığımızda çıkan bir şey var. Bugün Türkiye ekonomisi dış ticaretinin yarıdan fazlasını, yani toplam dış ticaretinin yarıdan fazlasını Avrupa Birliği ile yapıyor. Ama Avrupa Birliği ile yapmış olmasına rağmen en fazla ticarette kullandığı, ithalat ihracatta kullandığı para birimi Amerikan doları. Merkez Bankası'nın kayıtlarında var bu. Şimdi kalkın siz deyin, doların bizim için ne önemi var deyin. Euro'yu biz daha fazla onun yerine ikame edeceğiz deyin. Hayır, ikinci derecede bir para. Euro, Amerikan dolarına karşılık. Dolayısıyla bütün bunların her birisi ister istemez gelecekle alakalı bizde neyi çıkartıyor karşımıza? Bazı Türkiye'nin içerisinde bazı şeylere karar verseler dahi artık değiştirme imkanının çok bulunmadığını gösteriyor. Yani bir nebze artık kapılar kapandı gibi görünüyor. Anlayabiliriz bunu. Bunlar ne getirecektir ileride? Yani çok yakın vadede tabii beklenmeyen neticeler getirecek. Yani bu sözünü ettiğimiz istikrarsız denge gibi gözüken sonuçlar gerçek anlamda karşımıza çıkacak. Türkiye'nin belki en büyük sorunu bu.
Hocam aslında bir zamanlar Türkiye Avrupa Birliği aday ülkesi olarak Avrupa Birliği'ne çok yakın duruyordu. Avrupa Birliği de bu yakınlığı bir şekilde her ne kadar içlerine almıyor olsalar bile Türkiye bu nimetlerden faydalanabiliyordu. Yani neredeyse vizesiz gidip gelmeleri aslında o kadar da hayal olmayacak gibiydi. Türkiye çünkü o kurallara uymaya çalışıyordu. Zaten Avrupa Birliği standartlarına kendine göre Avrupa Birliği'nin bir standartları var. Onlara uyma çerçevesinde biliyorsunuz polis de işkence kalkmıştı. Adalet mekanizması çok daha iyi çalışıyordu. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ortaklaşa çalışmaları sonucunda özgürlükler, fikir özgürlükleri konusunda önemli mesafeler almıştı Türkiye. Medya konusunda özellikle Özal sonrasında hızlı gelişmeler olmuştu. Çok seslilik iyice yayılıyordu ve Türkiye böyle standartları yüksek bir ülke haline gelmiş gibi idi. İşte ne zaman ki bu anlara kadar şimdi kapandı. Kapandıkça bunun hep maliyet olarak biniyor ve milletin de sırtına biniyor. Yani gerçekten anlayamadığım kısmı herkesin bu kadar sırtına maliyetler binmesine rağmen hala bugün seçim olsa belki %20'ler, 30'lar, 40'lar oy alabilecek durumdalar. Belki siyaset bilimcilerin tartışması gereken konu bu. Sırtlarına biniyor meselesini isterseniz biraz daha açalım. Şöyle ki Türkiye bazı işlerin yapabilmesi için dünyadan krediler bulması gerekiyor ki bu standart yapılabilen bir şey. Ancak kırılganlık arttıkça bu dışarıdan bulunan borçların da maliyeti artıyor. Bu ekonomiyi nasıl etkiler? Yani dışarıdan bulunan paranın faizinin yüksek olması Türkiye'nin bugünün ve geleceğini nasıl etkiler? İsterseniz birkaç cümleyle de ondan bahsedelim.
Tabii ki ne yapacaktır? Maliyetleri yükseltecek, maliyetleri muhatap banka olabilir, muhatap devlet olabilir. Yükselttikçe bunun içe yansıyan maliyet artışı da olacaktır. Nedir bu? Enflasyon dediğimiz şey olacak. Yani iğneden ipliğe ne varsa her şey buna muhatap olacak. Bugün yüzde işte 35-40 diyoruz. Belki bunun daha üstüne konuşur noktaya geleceğiz. Bütün bunların her birisi, sözünü ettiğimiz bütün bu gerçeklikler aslında Türkiye'nin maalesef az önce bahsettiğiniz şey tam da ekonomideki o fırsat maliyeti dediğimiz, alternatif maliyet dediğimiz kavramla ilişkili. Yani insanlar veya şirketler veya devlet bir yatırım yapacağında veya bir harcama yapacağında bunu öncelikli ele alır. Fırsat maliyetine bakar. Ona göre tercihini belirler. Farklı seçenekler vardır, yelpaze vardır. Bunlardan hangisi kendisine optimum faydayı verecekse daha böyle tutarlı bir fayda oluşturacaksa, haz oluşturacaksa ve sonuç getirecekse onu tercih eder. Bu aynı zamanda maliyetin katlanabilir en minimum noktasını gösterir ama faydanın en yüksek eşiğini gösterir. Sağlıklı ekonomiler bu şekilde çalışıyor zaten. Bugün Türkiye'nin yaşadığı şey, az önceki söylediğimiz şey zaten o. Yani şu ortamda, şu bugünkü ortamda Kanal İstanbul gibi bir projenin konuşuluyor olması veya işte hala ara ara böyle bazı şeylerinin etap etap gelişmesi ve sonuca ulaşması, çalışabilir hale getirilmesi noktasına ulaşması akıl alacak şey değil. Yani
Evet.
olmaması gereken bir şey. Ha bu ne zaman şey yapar? İnsanlar bunu fark eder. Bakın Türkiye'de bir gerçek var. Bugün Kanal İstanbul belki birilerine çok şey yapabilir, cazip gelebilir, iyi bir kazanç noktası olabilir ama Türk halkı için öyle bir kazanç noktası olmayacak. Siyasi tarafına az buçuk değinmiştik programın başında. O tarafı kenara atayım ben. Ekonomik tarafına bakalım. İstanbul Havalimanı'nın şu mevcut şu anki çalışan Atatürk değil, yeni yapılmış havalimanının inşası sürecinde gördüğümüz bazı şeyler var. İşçi ücretlerinin seyri var. Orada Mısır piramitlerinin, bakın tarihin geçmişine gidelim 3000-4000 yıl öncesine, o inşa sürecinde nasıl bir işçi işveren ilişkisi görüldüyse benzeri aynısı 21. yüzyıl Türkiye'sinde orada yaşandı. Abartı değil,
Ya bu
bakın
beni
bunu istediğiniz gibi
olmadı.
araştırabilirsiniz. Ya, işçilerin yataklarında bitler, yani, ne diyelim, buna benzer haşerat, uyuyamadı insanlar, bırakın normal şeyleri, yemeklerine kadar, gelirlerine kadar, her şey tartışılabilir noktada.
Hocam, hocam
Kanal
ne önemi
İstanbul'da
var? Ne
bir
önemi
çalışacak
var? Önemli
her
olan,
kişi,
önemli olan beşli çetenin cebine paralar da olsun. Gerisinin ne önemi var?
ya ben onların da o noktada çok memnun olduklarını zannetmiyorum. Yani şahit olduğumuz bazı şeyler vardı, konuşmalar vardı. O konuşmaların içeriğinde de zaten onu görüyorsunuz. Yani insanlar belki çok dışarıdan baktığımızda imrenilecek gibi görülüyor olsalar da ki en son işte yaşanan bir gencin pudra şekeri hikayesinde çıktı karşımıza. Nasıl bir varlık var ama o varlığın neticesine baktığımızda bir huzur olmadığını görüyoruz. Bir mutluluğun olmadığını görüyoruz. Maalesef böyle. Aynı şey onlar için de geçerli. Ha, başkası var mı? Yani mutlu olan başkası var mı? O belki çok mutlu gibi gözükebilir, düşünülebilir, değerlendirilebilir. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ara Azerbaycan'da bakanlıkta yapmış olan birisi, arkadaşımız, benim arkadaşım. Şimdi bir yerde karşılaştık onunla. Ya dedim, bir yemek yesek bir yerde oturduk. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan işte şu bu falan derken adam bir saydı 5-6 tane yerde dünya çapında geziyor. Londra'da, Moskova'da, San Petersburg'da, Kuveyt'te, ondan sonra Orta Asya'da. Dedim ya diyor, kafamı toparlayamıyorum, yeri geliyor kafamı toparlayamıyorum diyor. Niye diyorum bu kadar işkence yapıyorsun kendine, para mı lazım sana? Hayır diyor, para yok, lazım değil. Benim diyor param diyor, benim torunumun torununa yeter diyor. Peki dedim, bu iştahın ne, hala söndürülemediğinin bu iştahın sebebi ne? Ki enteresandır, kendisi de ekonomi profesörü. Sovyetler Birliği'nin Kafkasya'daki en genç ekonomi profesörü. Öyle bir unvanı var. Ve aynen şunu söyledi. Dedi, para kazanmak dedi, deniz suyu içmeye benzer dedi. Ne kadar çok içersen o kadar çok susarsın dedi. Ya bugün Türkiye'deki
Evet.
bu sözünü ettiğimiz şey, o gelir dağılımı meselesi. Ha, belki şamar oğlanı gibi oldu 5 tane, ama o da değil. Büyük bir ihtimalle onlar da değil. Ha, bugün çark bozulsa o insanların da neler söyleyeceklerini aklımız almaz duyduğumuzda.
Evet, ancak bu sizin dediğiniz Türkiye'deki yaşananları izah edebilir. Böyle tuzlu su gibi içtikçe yeni su içme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü 128 milyar dolara tabiri caizse cukka denen başka bir izah olamaz yani. O 128 milyarın binde birine sahip olsa 7 ceddine yetecek, 7 bin yıl yetecek parası olurdu ama doymuyor diye sistem almak.
Metin Bey, geçtiğimiz ay Almanya'da 2 tane iktidar milletvekili bu yüze takılan COVID-19 için üretilmiş maskelerden aldığı komisyon sebebiyle istifa etti. Aldığı komisyon tutarı ne kadar biliyor musunuz? Ha, bu küçümsemek değil, bakın. Ama Almanya gibi bir devlette, Almanya gibi bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve iktidar milletvekilinden bahsediyoruz. Ve bu parti milletvekilleri istifa ettiler kamuoyu baskısından ve arkadaşlarının baskılarından. Hepi topu 200 bin euro.
Hocam,
300 bin euroyu
söylemeyin.
geçmiyor.
Böyle şeyler söylemeyin. İyice moralimiz bozuluyor. Hocam, şimdi son birkaç dakikada birkaç hızlı soru soracağım. Hızlı cevap alacağım. Sonra da öyle bitirelim. Olur mu hocam? Sorulardan bir
Olur.
tanesi şu. Sorulardan bir tanesi şu. Sermaye kontrolü gelir mi? İkide bir biliyorsunuz. Dolarınızı yatırın, altınızı yatırın derken şimdi işte kripto paralarınızı yatırın falan. Her şeye göz dikmişler. Yani bir noktadan sonra artık burası devletindir kardeşim. Tam buradan çıkın derler mi? Kısa cevaplar olsun.
Evet, valla şöyle hemen ben söyleyeyim. Şimdi meşhur Erzurumluların bir ifadesi var. Kış dağlara vurulmuş böyle rüzgar fırtına olarak. Oradaki dağlardaki karlar zenginlere dermiş ki hazırlığınızı yapın. Fakirlere de dermiş ki sizle vicahen görüşeceğiz zaten. Yani şu an bahsettiğimiz döviz açlığı, Türkiye'nin mecbur kaldığı döviz açlığı inanılmaz had safhada ve bütün bunların her birisi yekünü topladığımızda, bir yere koyduğumuzda kısa vadeli ihtiyaç duyulan döviz açlığı, döviz kıtlığı. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Dışarıdan siz bunun maliyetini karşılayamadığınız takdirde, dışarıdan bunu temin edemediğiniz takdirde, olması gerektiği kadar temin edemediğiniz takdirde mecbur eldeki kaynaklara bakacaksınız. Ha, bunun örneklerini gördük mü, görüyoruz mu? Evet, yarın bu da olabilir. Tıpkı dağdaki kar gibi bir şekilde, belki o dediğiniz çok yakın kısma siz gereğini yapın, hazırlığınızı yapın denilebilir. Ama diğer taraftaki geniş yeküne böyle bir sonuç yaşatılabilir. Yani
Evet. Evet.
Baktığınızda
Şimdi kere
elinizdeki tablo bundan farklı bir şey göstermiyor bize. Ben bunu böyle
Şimdi
görüyorum en
bak.
azından.
Evet. TR724'ün web sitesinde haber vardı. Ben de onu gördüm. Belki Zafer Bey ona hızlı bir şekilde ulaşabilirse. Türkiye'deki kamunun dış borç stoku tarihin oransal olarak en yüksek oranına ulaşmış. Yani dış borç stokunun gayri safi milli hasıla içindeki oranı şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış. %46,2 miydi? 64,2 miydi? Onu tam hatırlayamadım da ben de şimdi burada bulabilirim. Ama eğer hızlı bir şekilde Zafer Bey bulursa onu da bize ekrana yansıtabilir. Bu ne anlama geliyor? Yani kamu habire borçlanıyor. Kendi öz sermayesinin oranında içinde habire bu oranı arttırarak borçlanıyor. Dolayısıyla borçlanmasının sebebi aslında A, borçları kapatmak, B, devlet memuruna ödemesi gereken paraları ödemek şeklinde herhalde özetleyebiliriz. Sürekli borçlanan, normalde yani bütün devlet ve millet adına dışarıdan borçlanan bir hükümet var. Sonuçta şahıslarla borçlanmıyorlar. Seni beni borçlandırıyorlar. Bir hükümet var. Buradan şunu anlıyoruz. Paraya ihtiyacı var, dışarıdan borç buluyor. Dışarıdan borç bulurken ekonomi kötüye gittiği için yüksek faizle borç buluyor ve önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı, 30 yılı, 50 yılı belki de ipotek haline koyacak Türkiye'nin kendi kaynaklarını, kendi değerlerini satarak borçlanıyorlar. İşte bakın burada diyor ki kamu borçları ve swap, yani Merkez Bankası'nın swap işlemleri ekonomiyi raydan çıkardı. Dış borç stoku rekor seviyeye ulaştı. Bu bizim az önce bahsettiğimiz gibi önümüzdeki 20-30 yılımızı çocuklarımızı, torunlarımızı ipotek altına almak anlamına gelmiyor mu? Devletin, milletin bu kaynaklarını kendi babalarının malıymış gibi har vurup harman savuruyorlar diyebilir miyiz? Soru sordum ama yorumlu bir soru oldu biraz.
Evet, yani şöyle söyleyeyim, bazıları şunun müdafasını yapıyorlar, diyorlar tamam kötü olabilir ama çok kötü değil. Ne demek bu? Ya 95 krizine baktığımızda Türkiye 5 Nisan 95'te 94-95 neyse o dönemde gecelik 7.000 %7.000'lerde faiz gördü. Yani şey anlamında. Borç para bulma anlamında. Biz diyor şu an 1500'lerdeyiz, 1200'lerdeyiz. Yani çok kötü değil en azından. Dolayısıyla şimdi katma değer üretemediğiniz takdirde yani borçlanırsınız belki tamam borçlanmak kötü bir şey değil. Ki bir zaman bunun bir söylemi de vardı, güçlü bir söylemi de vardı iktidar tarafından. Borç yiğidin kamçısıdır. Yani borçlanırsınız. Ama o borcu iyi idare ederseniz, katma değer üreten bir döngüye onu taşırsanız, o zaman borç sizin için bir risk taşımaz. Yani sürdürülebilir hale gelir. Ama borç habire borcu arttırıyorsa, bu bir şekilde ayağınıza bağlanmış bir betondur veya girdiğiniz kalıbın içerisine beton dökmek gibidir. Sizi boğar bu, başka bir şey üretmez yani, başka bir sonuç çıkarmaz.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bakın Avrupa'da şöyle söylüyor idareler, yönetimler. En son İtalya'da bu dönemde böyle bir zamanda para istenmez, para verilir diyor. Ya bakıyorsunuz para yok yani. Yani Türk lirası da yok maalesef. Dolayısıyla yani bedava yok. Bakın Avrupa'da, Amerika'da bedava veriliyor bunlar şu an. Yeter ki sadece şey yapılsın, hareket sağlayacak bir döngü sağlayacak şeyi çıkartalım.
Tabii
Biz
tabii.
bir
Yani
oluşum, hareket oluşturalım.
ekonomiyi canlı tutabilmek için Amerika'da falan neredeyse sıfır faizle krediler veriyorlar hocam piyasaya ki ekonomi hareketli olsun. Yani
Öyle.
adam 30 yıl vadeli sıfır faizli ya da sıfıra çok yakın faizle para bulabiliyor dünyanın her yerinde. Türkiye'de faize biz karşıyız, faizi istemiyoruz diye bağırıp çağıranlar en yüksek faizi veriyorlar. Bir tane Merkez Bankası gelsin, öteki gitsin ama faizler yükselsin, onun sırtına atalım yükü biz buradan kurtulalım. Süper bir taktik buldular, onu da işletmeye devam ediyorlar. Hocam bitirmemiz lazım ama bir soru daha var, onu da şimdi size soracağım. Venezuela olmak demek ne demek diyorlar hocam. Bu soruyu soracağım. Arkasından da
Nasıl
gençlerin
anlamadım?
soruları vardı. Venezuela olmak ne demek? Türkiye Venezuela mı olacak? Venezuela'ya doğru mu gidiyoruz? Bunu soracağım. Sonrasında da gençlerle alakalı bir sorum var. Onunla bitireceğiz hocam. Buyurun.
Evet. Yani Venezuela dediğimiz şey bugün baktığımızda temerrüde yaklaşmış artık, temerrüde düşmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani insani tüketim mallarını bile, maddelerini bile tedarik edemeyecek noktaya varmış bir ülke seviyesi. halkının büyük bir kısmı komşu devletlere gitmeye ve orada mülteci durumuna düşmeye veya işte kötü koşullarda sığınmaya bile razı. Yani şimdi bakın, kendi ülkende, kendi evinin bulunduğu ülkende şartlar o kadar kötü ki komşundaki kötü beklediğin bir hayatı tercih sıralamasına koyduğunda o kabul daha edilebilir noktaya geliyor. Milyonlarca insan komşularına geçiyor. Ve maalesef Almanya'da bu süreci yaşamıştı bir zaman. Zaten İkinci Dünya Savaşı'na taşıyan süreci, iktidarı güçlü bir şekilde elde eden Adolf Hitler'in zirveye gelmesinin sebeplerinden birisi de böyle buna benzer bir fakirlikti. Atatürk
Evet.
bunu çok iyi okumuştu aslında. Bakın, enteresan, yaşadığı o dönemde Avrupa'yı çok iyi okuyan bir lider. Bakıyor, diyor ki, Birinci Dünya Savaşı'nda haksızlık yaptınız. Belki cezalandırmanız gerekiyordu. Cezayı hak etmişti Almanlar ama bu kadar değil. Bu çok büyük, daha fazla bir öfke oluşturacak, daha büyük bir felaket netice verecek. Aynen onun dediği gibi de oldu. Bakın, dört nala enflasyon dediğimiz, hiper enflasyon dediğimiz enflasyon sürecini yaşadı Almanya o zaman. Balya balya paralarla sobalarını yakıyordu insanlar. Balya balya sokaklarda insanlar milyarlarca üzerinde nominal değeri olan markları eğilip almaya üşeniyordu. Almıyordu bile. Çöpçüler yollardan bu sözünü ettiğimiz milyarlarca markı süpürüyorlardı.
Kağıt olmuşlar. Yani. Kağıt bildiğiniz kağıt.
Yani o
Kağıt
öyle.
da evet.
Şimdi Venezuela belki bu noktaya gelmedi daha ama çok da iyi değil. Çok çok iyi değil. Maalesef bir zaman tercih edilmeyecek bir şey. Belki Türkiye işte İran mı olacak, Türkiye belki Malezya mı olacak. Bugün geldiğimiz nokta maalesef keşke Türkiye en azından bir Arjantin olsa deme noktasında. Neden? En azından orada sözünü ettiğimiz hukuk çalışıyor. Neden? Çünkü orada da geçmişte yaşanan çok acılar var. Halkın yaşadığı acılar var. Ekonomik yönden, siyasi yönden, kültürel yönden ciddi şeyler yaşadılar. İngiltere ile savaştılar. İşte darbeler oldu. Halk yokluklar yaşadı. Ekonomileri moratoryuma düştü. Temerrüde düştü. İflas ettiler. Ama şu an sürdürülebilir bir şey var, yapı var. En azından oturup konuşulabilecek bazı kesimler var. Bugün maalesef böyle bir şey yok. Yani Venezuela meselesi ciddi anlamda bir örnek, kötü bir örnek karşımızda.
Yani
Keşke doğal akışında.
Venezuela eş tutulması, konuşulması bile aslında bizim ülkemiz adına büyük bir ayıp yani.
Ya, abesle iştigaldir, doğru. Yani bu
Evet.
piyasa koşulları eğer bırakılsa, çalışsa, yani klasik iktisadın meşhur tabiriyle görünmeyen el yordamıyla bile çalışıyor olsa piyasa mekanizması, bu halinden çok çok daha iyi ve kabul edilebilir noktada olur Türkiye. İşte bu kötü bir niyetle, kasıtlı bir niyetle, bunu maalesef çok net söyleyebiliriz. Ekonomide, siyasi işleyişte, düzende gün geçtikçe kötüye taşıyor. Biz buna
Evet.
şimdi bazıları orta gelir tuzağı diyordu buna, bir zaman başka şeyler söylüyorlardı. Aslında bu çevre ülkelerinin yaşadığı en büyük gerçeklik. Makro ekonominin buna yaklaşımı bu vakati zenginleşmesi diye ifade eder. O şekilde söylenir. Fakirleşerek zenginleşmek. Yani siz elinizdeki varlığınızı rasyonel kullanmadığınız, optimum kullanmadığınız takdirde bu neye götürür sizi? Belli bir zaman sonra fakirleşmeye götürür. İstediğiniz kadar o zaman para kazanıyor olun. Refahınız bir nebze görüleceli
Peki.
artıyor olsun.
Ama öyle diyorsunuz hocam, dünya lideri oluyoruz bu arada. Onu da unutmayalım zahmet.
Sözle olmuyor maalesef, bazı şeyler eylemlerle hareketlerle oluyor, tutarlılıkla.
Peki hocam, toparlayalım. Şimdi gençler de soruyorlar, Ercan hocam bize ne tavsiye eder, ne yapacağız? İşsizlik Türkiye'de almış başını gidiyor. Burada iş bulamıyoruz. Yurt dışına kimimiz çıkabiliyor, kimimiz çıkamıyoruz. Yani ne diyeceksiniz, ne yapacağız? Sıkıştık, köşeye kaldık diyorlar. Ne diyeceksiniz?
Valla ya şimdi şöyle, Türk halkının bir güzel meziyeti var. Geçen bir iş çevresiyle görüşmemizde ifade ettikleri bir şey vardı, gerçeklik vardı. Dediler ki kriz dönemlerinde hep akıllı firmalar Türk yöneticileri tercih ediyorlar. Türk yöneticileri başlarına getiriyorlar. Operasyon işlerini hep Türklere yaptırıyorlar. Türk kimliği olan kişilere yaptırıyorlar. Neden? Çünkü Türk insanının bir girişimci şeyi var, kapasitesi var, potansiyeli var, faktörü var. Şimdi üretim faktörlerinde baktığımızda ekonominin en önemli faktörlerden bir tanesi bence, diğerlerinin hepsi her bir ülkede var belki ama bu girişimci faktörü çok çok önemli. Türkiye'nin de ortalamasına baktığımızda yaş ortalamasına 28'di, 30 diyelim yani yaklaşık. Daha çok şey değil, geç değil. Dolayısıyla gençler girişimci ruhunu terbiye edecek, disiplin edecek eğitimlere yönelirlerse, bunlarla mesleki kariyerlerini çeşitlendirir, artırırlarsa hem ülkede hem yurt dışında ciddi anlamda fırsatlar bulurlar, bulacaklardır diyebilirim. Hele ki Almanya'nın buna çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Amerika'nın ciddi anlamda ihtiyacı var. Beşeri sermaye çok çok kıymetli, önemli. Ama bu dediğimiz beşeri sermaye niteliksiz değil, nitelikli olmak koşuluyla. Girişimciliği bununla şey yaptığımız takdirde, perçinlediğimiz, güçlendirdiğimiz takdirde bizim, ben çok umutsuz değilim, Türkiye dahi bu faktörle, girişimci beşeri faktörle belki kısa vade içerisinde kendisini doğrultabilir, kendisine getirebilir, tekrar geri getirebilir. Bu açıdan gençleri ben umutsuzluğa düşmelerini şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum. Bilakis her bir zorluk içinde fırsatları da getirir. Her bir kriz içinde fırsatı da getirebilir. O kadar çok şey vardır ki, fırsatlar vardır ki izlemeli, danışabilmeli, konuşabilmeli, tartışabilmeli. Bunları tabii muhataplarıyla net yapabilmeli. İşi bilenlerle, değilse kahve kültürüyle veya işte işten anlamayan insanlarla müzakere değil, onlarla vakit geçirme değil. Şu an dijital dünya, online dünya, gerçeklik ciddi fırsatlar getiriyor. Şimdi ben Almanya özelinde şunu paylaşayım. Geldiğimde burada inanılmaz yaşlanmanın getirdiği bir sonuç bu. Yavaşlık var, hantallaşma var ekonomide ve bu ekonomi dünyanın en büyük dördüncü, beşinci ekonomisi. Şaşkınlık içerisindeydim. Ya bu nasıl oluyor böyle? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bakın COVID-19 gibi bir musibet dünya krizinin sebebi. Bu ülkede bu sözünü ettiğimiz şeyin kırılmasını getirdi. İnanılmaz derecede dijitalleşmeye yatırım var, teşvik var. Firmalarda, toplumun içerisinde insanlar mecburen bunu kullanmak zorunda. Dolayısıyla bu işe en yatkın kim? Yaşlı nüfus değil elbette, bürokraside oturan gençler. Gençler bir şekilde dahil oluyorlar, işin içine giriyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bizleri de fırsata çevirmek önemli bu anlamda. Zamanın ihtiyacını mesleki açıdan da getirecek şeylerini dikkate alır. Fırsat maliyeti dedik. Yani gelecekten bahsediyoruz. Gelecekte eğer biz dünyada ciddi rol oynayacaksak, ya şimdi diyorlar işte köprü yaptık, yok yol yaptık. Geleceğin dünyasında uçan arabalardan bahsediyoruz. O zaman karayollarının ne önemi kalacak? Hadi buyurun.
Evet.
Yani dolayısıyla bazı
Peki
şeyleri
hocam.
okumak lazım.
Evet.
Okuyup ona
Böyle
göre
toparlayalım isterseniz. öngördüğümüzden gene epeyce uzattık hocam. Ama konuşacak konular da çok fazla var. Lütfen seyircilerimizden bizlere katılımlarını bekleyelim. Programdan sonra da hemen videonun altına yorumlarını yazabilirler. Bu yorumları değerlendirip önümüzdeki haftanın programında onların da üzerinde durmaya çalışalım. Tekrar çok teşekkürler hocam.
Seve seve.
Çok da... Evet.
Buyurun.
Teşekkür ederim. Kapatıyoruz. Sağ olun tekrar. Siz seve seve derken seve seve cevaplayabiliriz diyecektiniz galiba.
Tabii, Oruç kastettim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
Sağ
diliyorum
olun hocam.
tekrar.
Hoşça kalınız.
Sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, TR724'te Nöbetçi Editör programında Perşembe günleri Ercan Ekmekçioğlu hocamızla birlikte oluyoruz. Bu haftaki programımızı da burada bitiriyoruz. Program başında söylediğimiz gibi bugün 1 Nisan 2021. Belki gün içinde belli şakalarla da maruz kalabilirsiniz. Dikkatli, uyanık olmanızı tavsiye ederim. Bir tweetle, daha doğrusu bir haberle kapatmak istiyorum programı. TR724'ün Twitter account'unda var ve web sayfasında da var bu haber. Erdoğan diyor ki yaklaşık bir saate yakın ekonomiyi konuştuk. Erdoğan da kendisini ben tıp uzmanı değilim, doktor değilim, ben ekonomistim demişti. Ve o zamanlar bir sözü daha vardı. O sözde diyor ki, vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla ve kötü yönetimle olur demişti Erdoğan. Ve bunu dediği tarihlerde dolar 2,50 seviyelerinde, faiz ise 7,5 civarındaydı. Bugün baktığımızda faiz %19, dolar 8,30 demiş haberde ama 8,40'ı 8,50'yi de buldu. Bunu sizin
Vatanı
takdirinize
satmak,
bırakıyorum.
kendi dirayetsizliğiniz, kendi
Evet.
iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur. 1000 yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak ülkenin maddi manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekte olur.
Evet, tamam burada duralım ve bugünkü rakamlara bakalım. Bugün dolar 8,5 olmuş durumda, faiz %19'da ve ülkenin kaynakları maalesef heba olmuş durumda. Nöbetçi Editörü bugün burada bitiriyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.